Ayrım 15, sayfa 157. Lazarus, Lars Kepler. 30. bölüm. İki polis arabası Regerings Gata'nın bir tarafını kapatmış, yapı iskelesinin önündeki kaldırımda işçilerin pencereleri, parmaklıklı portatif barakası, rüzgarda uçuşan mavi beyaz bantlarla kordon altına alınmıştı. "Bilemiyorum, bizim faile çok benziyordu," dedi Saga. "Avrupa'nın her köşesini aramak için saatler harcıyoruz ama arka bahçemizde neler olup bittiğini bilmiyoruz," dedi Nathan kaldırıma yanaşırken. "Çünkü bunun bir koruma haracıyla ilgili olduğunu düşünüyorlar," dedi Saga. "Bu bar daha önce de gasp edilmiş."
"Herkes kendi küçük bölgesini kavgacı çocuklar gibi koruyor."
"Bak, ikimiz de yorgunuz ama artık geldiğimize göre sakin olmaya çalışalım. Yani belki de aradığımız şey buradadır," dedi Saga arabanın kapısını açarken. "Bana sorarsan bizi içeri aldıktan sonra isterlerse bu işin arkasında kara kobranın olduğunu düşünsünler."
Yaşlı bir adam kaldırımda bir şemsiyenin altında bekliyordu. Stockholm merkez ofisinden kıdemli savcı Arne Rosander'di bu. Saçları seyrelmiş, sakalı düzgün kesilmişti. Gümüş çerçeveli gözlük takmış, kareli bir ceketin üzerine su geçirmez bir yağmurluk giymişti.
"Hakkında çok şey duydum Saga Bauer ama abarttıklarını düşünmüştüm," dedi şemsiyeyi onun kafasına tutarak.
"Kurbanların kimlikleri belirlendi mi?" diye sordu Saga.
"Erika Liestrand, 28 yaşında, bekar. Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde biyoteknoloji okuyormuş. Niklas Dahlberg, o da bekar. Pilgrim'in barın barmeni."
Yapı iskelesini kaplayan kirli beyaz naylon ağ yelken gibi dalgalanıyordu.
"Kurbanlar arasında herhangi bir bağlantı bulamadık," diye devam etti savcı onları olay yerine yönlendirirken. "Bütün kanıtlar kadının bardaki son müşteri olduğunu gösteriyor."
"Yalnız mıydı?" diye sordu Nathan.
"Bir randevusu yoktu ama arkadaşıyla buluşacaktı sanırım," diye açıkladı Arne Rosander. "Bu işe tesadüfen bulaştı muhtemelen."
İskelenin altındaki geçide doğru yürüdüler. Eğreti kontur plak çatıdan yağmur sızıyordu. Adli tıp görevlileri insanların olay yerine girmeden önce koruyucu kıyafetler giymeleri ve isimlerini bir listeye yazmaları için barın girişine bir hava hücresi kurmuştu. Prosedüre alışkın olan Arne hemen koruyucu kıyafetlerini giydi ve Saga ile Nathan'ın listeyi imzalamalarını sabırla bekledi.
"Sence burada ne oldu Arne?" diye sordu Nathan, mavi plastik başlığı kafasına geçirmeden önce at kuyruğunu içeri sokarken. Savcının içten bakışları umutsuz bir ifadeye büründü.
"Bu kara kobra, nasıl bir vahşet uygulandığını göreceksiniz. Ama kovuşturma başlatmak zor olacak gibi. Faili örgütle ilişkilendirmedi, sonra da bunun için açık emir aldığını göstermeliyiz."
Projektörlerin kör edici ışığına adım attılar. Bir düzine kadar adli tıp görevlisi barda sessizce çalışıyordu.
"Cesetler adli tıp enstitüsüne götürüldü," dedi Arne alçak sesle. "Ama onun dışında olay yerinin mümkün olduğunca bozulmadan kalmasını sağladım."
Saga cesetlerin bulunduğu yerleri inceledi. Bütün kanıtlar son derece şiddetli bir cinayete işaret ediyordu. Yerde kan izleri vardı. Cesetler masaların arasından sürüklenmişti ve iki yerde cesetlerin kısmen de olsa parçalandığı görülüyordu. Barın arkasındaki kırılmış şişelerden yayılan keskin bir alkol ve buruk şarap kokusu ortama hakimdi. Kırık camlar paramparça olmuş, masaların ve birbirinden ayrılmış tahtaların arasına saçılmıştı. Kan olmasa mekanda kasırga esmiş sanılırdı. Biraz daha ilerleyip kanlı bir ahşap beyzbol sopasının yanı başındaki bir masanın eğilmiş metal çerçevesinin yanında durdular. Saga etrafına göz gezdirerek olayların akışını zihninde kurgulamaya çalıştı. Görünürde barmen birincil kurban en azından failin saldırganlığının odak noktası olmuştu. Kadının boğazı kesilmiş, bedeni birkaç metre sürüklenerek bir kenara atılmıştı.
Nathan alçak sesle, "Bizim katilimiz mi?" diye sordu.
Saga yavaşça arkasını dönüp barın harabeye dönmüş haline baktı. Olay önce bir kavgayla yumruklaşmalar ve tekmelemelerle başlamış, ardından beyzbol sopasıyla tam bir saldırıya dönüşmüş görünüyordu. Karşı duvarın yanındaki büyük kan gölüne baktığında kanın duvar lambalarının pembe abajurlarına ulaşacak şiddette bir basınçla püskürdüğünü fark etti. Asıl şiddet burada başlamıştı. Adli tıp uzmanları bıçağı çoktan bulmuş olmalıydı. Kalbe ve ciğerlere birkaç bıçak darbesi. Sonra ceset kapıya doğru sürüklenmişti. Saga kan izlerini ve belirgin ayak izlerini bakışlarıyla takip etti. Kurbanlar hala yaşıyordu. Kanlı bir el bir sütuna tutunmaya çalışmıştı.
Bu o dedi.
Nathan öyle görünüyor diye onayladı.
Cinsel şiddete dair herhangi bir belirti var mı diye sordu Saga.
Savcı yok dedi.
Çevredeki tüm güvenlik kameralarını kontrol ettiniz mi diye sordu Nathan.
Ne yazık ki yapı iskelesi işimize yarayabilecek olanları kapatmış. Ama karanlık ve kötü hava koşulları yüzünden pek bir şey elde edemeyecektik muhtemelen.
Anlıyorum.
Ama sokakta bağıran ve saldırgan davranışlar sergileyen iri yarı bir adam gören 3 tanığımız var.
İfadelerini okumak istiyorum dedi Saga.
Arne iPad'indeki bir ses dosyasını ararken işlerinden biri oldukça iyi bir eşkal verebildi dedi. Oynat tuşuna bastığında Saga ve Nathan ona yaklaştılar ve yaşlı bir kadının hoş ve biraz kırılgan bir sesle anlattıklarını dinlediler.
Başta sadece bağırışmalar duydum. Bir adam çığlık attı ki bu hiç hoş değildi. Ama sonra onu yapı iskelesinin altında gördüm. Boyu neredeyse 2 metre vardı. Geniş omuzlu, 50 yaşlarında iri bir adamdı. Siyah bir yağmurluk giymişti. Naylon değil, plastik ve sarsak adımlarla yürüyordu. Nalen'e vardığında ışık onu aydınlattı ve yüzünde kan olduğunu gördüm. Son derece saldırgandı, bağırıyor, park halindeki arabalara tekme atıyordu. Sonra bir taş aldı ve onu yolun karşısındaki gençlere fırlatıp gözden kayboldu.
Onu sorgulayan memur yüzünü tarif edebilir misin diye sordu.
Bilemiyorum, en çok dikkatimi çeken kandı. Kendine zarar vermiş olabileceğini düşündüm. Ama büyük bir kafası ve kalın bir boynu vardı. Bilemiyorum, bu çok zor. Rus holiganına benzediğini düşündüm. Ama bununla ne kastettiğimden bile tam olarak emin değildim.
Karolinska Enstitüsü'ndeki adli tıp kurumu Stockholm'in kuzeyinde kırmızı tuğlalı mütevazi bir binada faaliyet gösteriyordu. Panjurların arkasındaki pencerelerden Noel yıldızları ve elektrikli şamdanlar zayıf bir ışık yayıyordu. Ağzına kadar dolu çöp kutularından dökülen çöpler yapraksız gül çalılığının arasına savrulmuştu. Saga ve Nathan otoparka girip arabadan indiler. Girişin bir yanında beyaz bir Jaguar yamuk park edilmişti. Yanından geçerken Saga arabanın üstünde siyah bir evrak çantası olduğunu gördü. Çantayı alıp Nathan'ın peşinden binaya girdi. Boş koridorun zemini yoğun kullanımdan dolayı aşınmıştı. Kapı çerçeveleri ve süpürgeliklerinde çizikler ve çukurlar oluşmuştu. Profesörün odasının kapısı açıktı. Nis Oğlen doktor önlüğüyle bilgisayarının başında oturuyordu. Hüzünlü bir ifadeye bürünen ince yüzü sinek kaydı tıraşlıydı, kır saçları kısa kesilmişti. Birisi penceresine yapay karla çarpık Noel yazmıştı. Saga kapıyı çalıp içeri girdi. Nils çantayı görünce bende de aynısından var dedi. Arabanın üstündeydi dedi Saga çantayı masasının üzerine koyarken.
Ona da olmaması gerekiyordu tabii diye cevapladı Nils ve bilgisayar oturumunu kapattı.
Pilgrim Bar'dan doğruca buraya geldik. Arne Rosander'le konuştuk, cesetleri senin incelediğini söyledi. Yorek Walter hakkındaki fikrinizden vaz mı geçtiniz diye sordu Nils.
O değil, elimizde tanıklar ve bulanık da olsa bazı güvenlik kamerası görüntüleri var diye cevapladı Nathan.
Gerçek faili bulduğumuzda bu cinayetler son bulacak ve Yuna da bunu öğrenir öğrenmez dönebilir dedi Saga.
Nils başıyla onaylarken ince dudaklarında umutsuz bir gülümseme belirdi. İki elini masaya yaslayıp ayağa kalktı.
O halde gidelim diyerek odadan çıktı.
Saga ile Nathan onun peşinden odasına en yakın otopsi laboratuvarına gittiler. Otomatik kapılar kayarak açıldı. Duvarlardaki beyaz fayanslar floresan ışıklarının parıltısını yansıtıyordu. Saga gözleri açık, dudakları büzülmüş halde yatan kadının cansız bedenine doğru gitti. Çıplak vücudu gri ve solgun, boynundaki derin yara ise koyu kırmızı renkteydi. Otopsi masasının plastik yüzeyi oyuk ve çukurlarıyla birlikte kana bulanmıştı.
''Kimliği kim teşhis etti?'' diye sordu Saga.
''Erika Liljestrand'ın ablası. Başta onu tanımakta güçlük çekti ve ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip durdu.
Ama sonra gözlerden bahsettiğini anladım.''
''Gözlere ne olmuş?'' dedi Nathan eğilerek.
''Hemolizinden dolayı. Asıl renklerinden bağımsız olarak herkesin gözü kahverengi görünür ve bu da akrabaların kafasını karıştırabilir.''
Saga sabırsızca bize onun hakkında ne söyleyebilirsin diye sordu. Nils ölü kadının bir kolunu kaldırdı. Burada ölü lekelerinin az olduğunu görebilirsiniz. Sadece cesedin yere temas ettiği noktalarda görülebiliyor.
Yani çok kan kaybetmiş.
İncelemenin bitmesine daha çok var ama ölüm sebebi kan kaybı ya da kanıyla boğulma olabilir. Boynu kesilmiş ve omurgası kırılmış.
Savcı bunun güç gösterisi yapan bir suç çetesinin işi olduğuna inanıyor.
Haklı olabilir dediniz, pilot gözlüklerini daha yukarı iterek.
Tabii yanılmıyorsa dedi Saga hemen.
Yuna gibi konuştun dedi Nils.
Hayır ama savcının yanıldığını biliyorum çünkü bu Üstad'daki katil. Onlardan otopsi raporlarını sana göndermelerini istedim.
Henüz gelmedi.
Her neyse fail aynı dedi Saga ve DNA'sına ihtiyacımız var. Kurbanlar direndiğine göre bir şeyler bulabiliriz belki.
Evet ama bu tür analizler zaman alır dedi Nils.
Saga'nın yüzü solgun ve gergindi, gözleri ise uykusuzluktan boş boş bakıyordu.
Henüz işini bitirmediğimizin farkındayız dedi Nathan. Ama asıl hedefin o adam olduğunu düşündüğünü biliyoruz.
Nils maskesini çenesinin altına indirip ikisine birden baktı. Adamla kadın temelde aynı zamanda öldürüldüğü için vücut sıcaklığı ve çürümeye göre hangisinin önce öldüğünü söylemek imkansız ama bunu sormadığınızın farkındayım. Saga yüksek sesle inledi. Fail gerçekten sadece birini mi öldürmek istedi? Onu anlamaya çalışıyoruz dedi Nathan.
Bildiğiniz gibi adam çok daha kötü durumda ama bu onun birincil hedef olduğunu göstermez.
Nathan Saga'nın yüzünü fayans duvara döndüğünü fark ederek ne demek istiyorsun diye sordu.
Mesela adam kıskançlıktan kadına zarar vermek istediyse yanında bir erkek görünce ona karşı ani ve korkunç bir öfkeye kapılmış olabilir.
Nathan bu durumda adam daha şiddetli bir saldırıya maruz kalmış olsa bile birincil hedef kadın olacaktır dedi.
Ama bu bir suç örgütünün güç gösterisi ise bu durumda adamın birincil hedefi kadınınsa sadece susturulması gereken bir tanık olması çok daha muhtemeldir diye devam ettiniz.
Evet dedi Saga gözlerini duvardan ayırmadan.
Öte yandan kadına uyuşturucu verilmişti ki bu da dikkatleri yeniden onun üzerine çekiyor. Kanında gama hidroksibütirat olduğunu gösteren toksikoloji raporu az önce geldi.
Saga dönüp Nils'e baktı. GHB mi? Öldürüldüğünde birinci yerinde miydi?
Son derece yorgun olmalı ama uyanık olduğundan eminim. Çünkü bir şeyi sımsıkı tutmuştu. Yoksa onu düşürürdü.
Ne tutmuştu? Nils dolaplardan birine gitti ve içinde kapaklı bir kibrit kutusunun olduğu plastik bir poşetle Saga'nın yanına döndü.
Saga poşeti ışığa çevirip yansımaları önlemek için belli bir açıda tuttu. Küçük kibrit kutusu promosyonlu üründü. Siyah ön yüzünde her bir elinde birer kafatası tutan başsız bir iskelet vardı.
Hangisinin kendisinin olduğunu çözemiyormuş gibi diye düşündü Saga. Hamlet yeni bir sorunla yüzleşmişti sanki.
Üç kibrit çöpü eksikti.
Arkasında beyaz harflerle yazılmış kafa kelimesinden başka bir şey yoktu. Belki de aradıkları hata buydu.
31. Bölüm. Saga ve Nathan Nils Olen'le görüştükten sonra Lilla Blackton Parke'nin yanında Ringwagen 151'in bodrum katında bulunan Kafa adlı ruhsatsız kulübün izini sürmeye başladılar. Yasa dışı kategorisinin sınırındaki Hard Rock kulübü cuma ve cumartesi günleri gece yarısından sabah 6'ya kadar açıktı. Kibrit kutusunun faile ait olup olmadığını bilemezlerdi ama kurbanın arkadaşları onun Hard Rock kulüplerine gitmediğinden emindi. Nathan Veronica ile konuşmak için eve gitmişti. Savcıyla görüşme konusunu yarın sabaha bırakmıştı ve Saga'ya kulübe gidecekse erken uyumasını söylemişti. Plana göre Saga bu gece oraya gidecek, güvenlik görevlileriyle konuşacak, herhangi bir üye listesi ya da güvenlik kamerası olup olmadığını soracaktı. Saga şimdi evdeydi ve kulübe gitmeye hazırlanmak için 3 saat uyuyabilirdi. Duş alıp giyindi, 1 saat sonra Randy ile buluşacaktı. Telefonunu alıp Pellerina'yı aradı. Uzun bir bekleyişin ardından telefonu babası açtı ve kız kardeşinin ellerinin çikolatalı kek malzemelerine bulanmış olduğunu söyledi.
Her şey yolunda mı?
Her zamanki gibi diye cevapladı babası.
Canın sıkkın gibi.
Saga onun mutfaktan çıktığını duydu. Ah şey, internetteki arkadaşlık siteleri, telefona yüklenebilen uygulamalar var dedi babası.
Pellerina bu konuda ne düşünüyor?
Ona hiç bahsetmedim. Aslında biraz utanıyorum.
Bugünlerde herkes o uygulamaları kullanıyor.
Yüz yüze buluşunca ne yapıldığını merak ediyorum.
Bilmiyorum diye cevapladı Saga ve komodinindeki su bardağından biraz içmek için o tarafa gitti. Çünkü Uppsala Üniversite Hastanesi'nden bir araştırmacıyla yazışıyorum ve ona akşam yemeğine çıkmayı teklif edeceğim.
Teklif et diye cevapladı Saga.
Pazartesi günü Pellerina'nın yanında kalabilir misin diye sordu babası gülümseyerek.
Bu pazartesi mi?
Akşam.
Olmaz, geç saate kadar çalışıyorum dedi Saga ve kız kardeşinin ellerini yıkadığını aykıran sesini duydu.
Bunun için yanıp tutuşmuyorum ama eğlenceli olabileceğini düşündüm. Hepsi bu dedi babası.
Pellerina ile konuşabilir miyim?
Biriyle çıkmam senin için sorun olur mu?
Kes şunu. Ne sanıyorsun ki dedi Saga sabırsızca.
Pellerina Bauer dedi kız kardeşi telefonu alarak.
Merhaba ben Saga. Şimdi ellerimi yıkadım. Kek mi pişiriyorsun?
İsveç keki.
Nefis.
Evet dedi Pellerina alçak sesle.
Aklından ne geçiyor? Babam da ağlayabilir.
Elbette ama neden böyle dedin? Babam üzgün mü?
Evet.
Sebebini biliyor musun?
Bu konuyu konuşmak istemiyor.
Eminim pasta keyfini yerine getirecektir.
Evet.
Randy bir ayrılığın ardından reklamcılık işini askıya alan eski bir arkadaşının stüdyosunu kiralamıştı. Ekipmanların büyük kısmı hala yerinde duruyor ya da duvarlardan birinin dibinde kutuların içinde bekliyordu. Burası West Berga'da stüdyo, tamirhane, diş hekimi ve jinekolog muayenehaneleri, yatırım şirketleri ve lastik uzmanlarının bulunduğu kirli sarı tuğlalı bir sanayi sitesindeydi. Saga büyük sanayi asansörüyle en üst kata çıkıp koridorda eski fotoğraf stüdyosuna gitti.
Pizza kuryesini gördün mü diye sordu Randy ona sarılırken.
Hayır.
Randy polis memuruydu ama fotoğraf çekmeyi çok seviyordu. Her buluşmalarında Saga'nın fotoğraflarını çekiyordu. 12 fotoğraf, yarım çerçeve, Randy'nin stüdyoya getirdiği tek mobilya çift kişilik bir yataktı. Kamera tripodları, profesyonel flaşlar, reflektörler ve fonlarla çevrili olarak stüdyonun tam ortasında duruyordu. Büyük pencerelerden karanlık gökyüzü görünüyordu. Yatağa oturup standart lambanın ışığında pizza yiyip kahve fincanlarından şarap içtiler. Randy aydınlatma teçhizatıyla dolu siyah kutunun üzerindeki şarap kutusuna uzanıp fincanlarını doldurdu. Saga ona pizza yedirirken 12'ye kadar kalabilirim dedi. Randy Çin'den evlat edinilmişti ve Yunnan eyaletindeki Yuxi'de yaşayan biyolojik annesiyle irtibatını sürdürüyordu. Li Dingö'de büyümüş, 5 yıl önce polis akademisinden mezun olmuştu. Duvarlarda Saga'nın birkaç büyük fotoğrafı vardı ve o kadar yakından çekilmişlerdi ki vücudundaki küçük tüyler bile görünebiliyordu. Yatağın yanında Randy'nin son fikri için Saga'nın büyük bir 7 köşeli yıldız biçimindeki kirazın içinde yatarken tepeden fotoğraflandığı için birkaç kara kalem eskiz vardı. Saga onlardan birini alıp çizime baktı. Lambanın ışığı kağıda yansıyordu. Randy onun yüzünü oval şeklinde, kirazları da 7 köşeli bir yıldız oluşturan küçük noktalar şeklinde çizmişti.
''Bu yaratılışın eski sembolü, 7 gündedir Randy. Tanrı erkeği ve kadını 6. gün yarattı ve her ikisine de yeryüzündeki tüm canlılara hükmetme gücü verdi.''
''Başından beri eşit.'' dedi Saga.
''Özellikle bu resmi yapmak zorunda değiliz. Bunun yerine Ai Weiwei'ye küçük bir selam olarak tüm yaratılış hikayesine parmak gösterebilirsin.'' ''Hayır.'' diye gülümsedi Saga.
''Ya da bütün kirazları yiyebiliriz.''
''Kes şunu, hemen yapalım, eğlenceli bir fikir.''
Randy kirazları yere serdikten sonra kamerayı, reflektörleri ve ışıkları kurmaya başladı.
15. ayrımın sonu. Sayfa 167.